TRT 24 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın yazdığı Devletten Önce başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bazı sosyoekonomik olaylar vardır, zamana ışık tutan. Bazı dönemler vardır, ibret alınası. Bazı deneyimler vardır, unutamadığınız. Bazı kabuslar vardır, uyanmayı bir türlü başaramadığınız. Bazı çıkmazlar vardır, çözümü mümkün olmayan. Bazı labirentler vardır, çıkış yolu bulunmayan. Bazı sosyokültürel gerçekler vardır, bugünü üreten. Bazı nehirler vardır, akıntısına karşı ilerlemenin mümkün olmadığı. Bazı suçlar vardır, ötesi olmayan. Bazı çöküşler vardır, tamiri olanaksız. Devletin olmadığı bir yer nasıldır? Bu sorunun yanıtlanabilmesi için önce devletin işlevleri üzerinde düşünmek gerekiyor. Devletin asli işlevi sizin güvenliğinizin sağlanmasıdır. Devlete bu amaç doğrultusunda güç kullanma yetkisi verilmiştir. Devletin olduğu yerde idealde sizin kendinizi savunmanıza gerek yoktur. Devlet bunu sizin yerinize yapar. Bunu yapabilmek için devletin kanunları ve bu kanunları zorlayıcı kolluk güçleri vardır. Devletin yönetilmesinden sorumlu kişiler de bu kanunlara uymak zorundadır. Devlet, bu kanunlar manzumesinin bulunmadığı bir ortamda var olamaz. Nasıl ki bir bina yapmak için önce yer çekimi kanununa ihtiyaç vardır, bir devlet olmak için de anayasal bir düzene sahip olmak gerekir. Devletlerin birincil varlık nedeni güvenlik gereksinimidir. Fakat bu gereksinimi güçlü bir liderlikle karşılayamazsınız. Bilge kral yaklaşımı doğası gereği geçicidir. Kişilere bağlı adalet kalıcı olamaz. Bilge kral öldükten ya da bir şekilde iktidarını kaybettikten sonra ne olacak? Karizmatik liderliklerin uzun erimli, verimli çalışan devletlere evrilme olasılığı vardır ama küçüktür. Önemli olan kurumsallaşmadır. Devletin uygulamalarının kişilerden bağımsız hale getirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, makinistten önce lokomotifin ve vagonların iyi bir treni oluşturması lazımdır. Devlet öncesi toplumlar nasıldı? Bu konuda birçok kuram var. Fakat aynı soruyu anayasal devlet öncesi toplumlar nasıldı diyerek sorarsak, daha spesifik ve hedefe yönelik bir soru olur. Bu ikinci soru bize daha fazla çözümleme şansı sunar. Anayasal devletten önce liderlere bağlı keyfi yönetimler vardı. Monarşiler veya diktatörlükler böyledir. Liderler veya liderlikler, tek parti rejimleri, teokrasiler vesaire yasaları esnetebildikleri oranda devlet göreceleşir. Yasaların dışına çıkan uygulamalar, diktatöryel rejimlerin yoluna taş döşemekten başka işe yaramaz. Mevcut mevzuatın delinebilmesi veya bypass edilmesi, keyfi yönetimleri doğurur, öngörülebilir olmayı olanaksız kılar, hak ve hukukun altını oyar. Bu, tıpkı bir binanın kolon ve kirişlerini birbiri ardına kesmek gibi sonucunda binanın çöküşüne götürecek bir stratejidir. Anayasal devletlerden önce devletler kurumsallaşma sağlayamadılar. Hükümdarların yasaları yaptığı veya yasalardan güçlü olduğu rejimler güçlü ve kalıcı devletler çıkartamaz. Dahası bu tür ortamlarda insanlar mutlu ve özgür olamaz. Bunlardan çok daha önemlisi bu türden devletler güvenlik üretemez. Dahası güvenlik üretememek bir tarafa bu tür devletlerin bizzat kendisi, vatandaşlarının tebaa diyelim daha doğru, güvenliğine doğrudan veya dolaylı tehdit oluşturur. Kısacası devletten önce belirsizlik vardır, güvencesizlik vardır, tehlikeler vardır. Anayasal devletten önce insanlar düşük profilde bir varoluş içindeydiler. Devletten gelecek lütuflarla varlıklarını sürdürüyorlardı. Bu tür devletler bir tür tanrısal varoluş gibi kendilerini meşrulaştırmaktaydılar. Nasıl ki tanrısal güçle denk olamazsanız, bu devlet anlayışında da esas olan tabi olmaktır. Tanrıya kulluk gibi devlette de tabi oluş ve onun otoritesini kayıtsız şartsız kabul esastır. Anayasal devlet işte bunu değiştirdi ve oyunu kurallı hale getirdi. Vatandaşın vergileri sayesinde varlık bulan, vatandaş tarafından veya onun temsilcilerince denetlenen, yasalar önünde hesap veren şeffaf devlet, anayasal devlet öncesi toplumlara göre ışık yılı ileride bir güvenlik sağlayan kuruma evrildi. Bu tür devletlerde iktidar vatandaşın üzerinde değildir. Vatandaşa hizmet eden devlet, vatandaşın emrinde olan devlet, vatandaşına güvenlik ve mutluluk üretmek rolüne sahip bir devlet, dahası süreklilik arz eden, rüzgara göre biçim ve tutum değiştirmeyen, kalıcı, kurumsal devlet, anayasal devlet öncesi toplumlardan çok daha ileridedir. İki örnek olay, Türkiye'nin anayasal bir devlet olmadığını net olarak ortaya koyuyor. Bunlardan birincisi, açıklanan resmi COVID-19 vakası rakamlarıdır. İkincisi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı şikayetlerini videoya çekerek sosyal medyada paylaşan kamyon şoförü vatandaşın gözaltına alınması sonrasında yaptığı açıklamalarıdır. Soylu diyor ki, şimdi ben gariban olup olmadığına bakarım da, yani gariban olup olmadığına, arkasında bir niyet olup olmadığına ben bakarım. Ama burada milletimizi tahrik edecek ve sürekli olarak burada bir hem devletin yaptıklarına hem milletin evde gösterdiği sabra, tahammüle, bu birlikteliğe sıkıntı düşürecek bir paylaşım yapmanın veya bu şekilde meseleyi karıştırmanın bir anlamı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Vay canına, bir kez daha vay canına. Belli ki soruyu soran nabız şerbetçisi muhabir, bakanım ya adam zaten gariban biri falan türü bir girizgah yaparak bakanı yumuşatmak istemiş. Soruyu da öyle sormuş. Bu nedenle SS gariban olup olmadığına bakacağını açıklıyor en baştan. Yahu bu ne lütuftur, bu ne inceliktir, bu nasıl bir erdem ve bilgeliktir. Şaka ve ironi bir tarafa, durum ciddi. Garibansa bırakalım sayın bakanım, türü tutum tam bir şark anlayışıdır. Özür dilerim de, oryantalistlerin tüm stereotipi yaklaşımlarına birebir uyan bir tutumdur bu. Kulluktan kurtulamamış, fiziksel olarak koordinatları orta çağda değil, 21. yüzyılda olan bir toplumun, zihnen anayasal devlet öncesi dönemde yaşadığının resmidir. Dahası, İçişleri Bakanı adamın arkasına bir art niyet olup olmadığına bakacakmış. Niyet bozuk, haydi doğru Silivri. Ya da, yok be bunun niyeti fena değil. Hem bak arada cumaya falan da gidiyor. Eşinin de başı kapalı. Bu seferlik affedelim. Trajedi, bakanın bu yetkiyi kendisinde görmesinden öte. Çünkü bu rejim, tam da bu kriterlerle insanları işinden atan, onların pasaportlarını iptal eden, onlara işkence eden, onları hapse tıkan bir rejimdir. Yani birilerinin ne olduğuna kişiler karar veriyor. Hangi kişiler? Gücü olan, gücü olanları tanıyan, gücü olanlara menfaat ilişkileri olan falan kişiler. Buna göre yasaların olması bir formaliteden ibaret midir? İbarettir. Peki yöneticiler yasaları keyfen bypass etmeye muktedir midir? Muktedirdir. Bu yöneticiler o yasalara tabi midir? Şaka mı bu? Bu bir komedi filmine replik bile olamaz. Bak kardeşim, bu millet sana tahammül ediyor diyor bakan. Eleştiri yapmak yasak. Daha anlaşılır yazayım mı? Yassah hemşerim, yassah. Türkiye bir anayasal devlet öncesi dukalıktır, bir beyliktir. Bu beylikte bir Bolu Bey'i var. Düşünce ve eleştirinin gözlerine mil çekmiş bu Bolu Bey'i. Kolundan tuttuğunu içeri alan ve ona hak ettiği gibi muamele yapan bir güç, kontrolsüz, sınırlanmamış, mutlak. Bu bir devlet olamaz. Bu devlet öncesi bir oluşumdur. Bunu yapan hiç ama hiç kimse olmadı son 250 yıldır bu topraklarda. İttihatçılar bile yedikleri halkları yiyebilmek için en azından yasaları değiştirmek ihtiyacı hissettiler. Ya da kayıtlı kuyutlu iş yaptılar. Darbe dönemlerinde bile böylesi keyfi uygulamalar olmadı. Yontma taş devrinden cilalı taş devrine geçişin koşullarını tartışmak, insan hakları ve demokrasi nasıl sağlanacak konusunu tartışmaktan çok daha ivedi ve gerekli herhalde bu durumda. Bundan seneler önce küme düşen demokrasi yazımı yazarken inanın bu düşüşte dibin bu kadar derin olabileceğini düşünmemiştim. Kimse diyemedi ama birinin çıkıp sen kimsin demesi lazım. Madem öyle ben demiş olayım. Süleyman sen kimsin? Bunun topluca cidden kitlesel olarak sorulmaya başlandığı günlere dek bu klasifikasyonu değişmez Türkiye'nin. Devletten önce bir dönem yaşanıyor. Aynen Jack London'ın Adem'den Önce romanındaki gibi kızıl gözlü bir rejim elinde lobutu önüne çıkanı eziyor. Anayasal devlet öncesi toplumların korkuları o devletleri bir canavara dönüştürmüştü. İnsanın karakterinin en pis, en ilkel özelliklerini dışarı fışkırtır böyle ortamlar. Olan tam da budur Türkiye'de. O meşruiyetini çoktan kaybetmiş gücün berbat cehenneminde yaşıyor insanlar. Covid-19 günlerinde bu tür bir devlet en az virüs kadar ölümcüldür. Bu güçlü olan ama devlet olmayan şeye sen kimsin demeye başlamadıkça sefalet ve acı bitmeyecek, diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.